Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Şehriver 1400 Hicri Kameri 15 Muharrem 1443 ve miladi 24 Ağustos 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mesut Ketani ve arkadaşım Muhammed Bahtiyar ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü ve Necubel Ağa'nın Tavsiyeleri ve Hikmetleri isimli programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haberler ile beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Avusturya Şansölyesi ile istişarede bulundu. Emir Abdullahyan, İran pratikte uygulanan taahhütlerle beraber olan yapıcı müzakereleri memnuniyetle karşılar dedi. İran İnsan Hakları Merkezi'nin Amerikan askerlerinin Afganistan'da çocuk öldürmelerine tepkisi. Taliban, Pençşir karşısında sessiz kalmayacağız. Ve Türkiye'den İngiltere Savunma Bakanlığı'nın iddiasına tepki geldi. Şimdi detaylar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avusturya Şansölyesi ile telefon konuşmasında şöyle bir vurguda bulundu. İki ülkenin 500 yıllık dostane ilişkileri, gelecekteki ilişkiler açısından değerli sermayedir. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirme sitesine göre Seyyid İbrahim Reisi, Sebastian Kurz ile pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik etkileşimlerinden yararlanma doğrultusundaki iradeye rağmen iki ülke arasında ticaretin azaltılmasının hiçbir dayanağı ve rasyonel gerekçesi olmadığını söyledi ve şu açıklamada bulundu. İki ülkenin çıkarlarını koruyup kötü niyetli tarafların çeşitli hilelerle bu ilişkileri etkilemesine izin vermeyelim. Reisi Afganistan'ın çağdaş tarihine bakarsak, Amerikalıların bu ülkenin iş işlerine karışmaya başlamasından bu yana Afganistan'ın iyi gün geçirmediğini görüyoruz diye sözlerine ekledi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Afganistan'daki çeşitli akımların Amerika'nın geri çekilmesini bir dönüm noktası olarak görmesini ve birbirleriyle etkileşim halinde halk tarafından kabul edilebilir bir yönetim modeli elde etmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Avusturya Şansölyesi bu telefon görüşmesinde çeşitli alanlarda dostane ve yapıcı ikili ilişkilerin devam etmesini ve genişletilmesini umarak, yeni İran hükümetinin bu ülke halkı için ekonomik ve sosyal refah yaratmada daha başarılı olacağını umuyoruz dedi. Avusturya Şansölyesi ayrıca Afganistan'daki son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi ve Afgan göçmenlere yönelik hizmetlerinden ve samimi konukseverliklerinden dolayı İran hükümeti ve halkına teşekkür etti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Japonya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde şöyle bir vurguda bulundu. İran pratikte uygulanan taahhütler ile beraber olan yapıcı müzakereleri memnuniyetle karşıladı. Milletin Evi haber ajansının verdiği habere göre Hüseyin Emir Abdullahyan pazartesi günü Tahran'da Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüşmesinde şöyle bir açıklamada bulundu. İran-Japonya ilişkileri ve işbirliğinin tarihi, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olabilecek büyük bir sermayedir. İran İslami Şura Meclis Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Emir Abdullahyan, 13. Hükümetin Asya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin arttırılması konusundaki görüşünü vurgularken şunları da söyledi. İran ve Japonya'nın özellikle de ekonomik ve ticari alandaki ilişkileri ve işbirlikleri iki ülkenin kapasiteleri ve kabiliyetlerine göre yeterli değildir. Japonya Dışişleri Bakanı da görüşmede şunları söyledi. Batı Asya bölgesinde önemli bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti ile İlişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi Japon yetkililer tarafından değerlendiriliyor ve takip ediliyor. Motegi Toshimitsu, İran'ın Afgan mültecilere yıllarca ev sahipliği yapmakta dahil olmak üzere bölgenin sorunlarının çözülmesine yardımcı olma çabalarını da takdir etti.
İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Güçleri Sınır Muhafız Birlikleri Komutanı şöyle bir açıklamada bulundu. İran sınırlarına taciz etmek ezici bir tepkiyi beraberinde getirecektir. Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, pazartesi günü ülkenin kuzey batısındaki Erdebil eyaletinin kuzey sınırlarını ziyaretinde sözlerine şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti komşuları ile yapıcı bir etkileşim içerisindedir. Ancak aynı zamanda hiçbir grup veya çeteyi sınırları tehdit etmesine müsaade etmeyecektir. Tuğgeneral Guderzi, İran İslam Cumhuriyeti, sınırlarında sağlanan huzurun, cesur sınır muhafızları birliklerinin uyanıklığı ve dik duruşunun sonucu olduğunu belirtirken, son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki çatışmalara ve sorunlara rağmen bölgede İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında huzur ve güvenlik koşulları sağlanmıştır diye vurgu yaptı.
İsfahan'da silah efendileri askeri yarışmalarını düzenleme yetkilisi, dünya ordularının yarışması ülkeler arasındaki barış ve dostluğu temsil ediyor vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümünün raporuna göre Tuğgeneral Muhsin Azer Efruz pazartesi günü dünya ordularının askeri yarışmalarının ilk gününde şöyle bir açıklamada bulundu. Yarışmaların düzenlenmesi için uygun bir zemin hazırladık. Böylece ülkelerin küresel standartlara uygun olarak sağlıklı bir şekilde yarışmalarına fırsat tanıdık. Tuğgeneral Azer Efruz sözlerine şunları da ekledi. Yarışmaların ilk gününde 123 milimetrelik top, 122 milimetrelik grad topu, hafif silahlar ve final aşamaları olmak üzere 5 branşlı yarışmalar düzenlendi. Silahların Efendisi yarışmasının düzenlenmesinden sorumlu Tuğgeneral Azer Efruz, dünya ordularının uluslararası askeri yarışmaları alanı hakkında da şunları söyledi. Alanın her yönüyle standart kriterleri var ve katılan ekipler en iyi rekabet çerçevesinde yarışabileceklerini ve en iyi performanslarını ortaya koyabileceklerini vurguluyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti Sanal Ortam Ulusal Merkezi, Amerikan platformlarından olan Google'in İranlı aplikasyonları silmekteki müdahaleci girişimlerine tepki gösterdi. Muhabirimizin verdiği habere göre son dönemde Google şirketinin İran'a ait Rubika ve Zerrebin aplikasyonlarını silmesi girişiminin ardından Sanal Ortam Ulusal Merkezi yayınladığı bildiride bu girişimi kınadı ve milyonlarca İranlı vatandaş ve işletmenin sosyal ve ekonomik haklarından çiğnendiği bildirildi. İran Sanan Ortam Ulusal Merkezi bu bildiride bu gelen bilgilendirmeden veya itiraz hakkı vermeden bu tür müdahaleci ve tek taraflı girişimlerinden tam sosyal sorumlulukları ihlal etmenin örneği olduğunu, özellikle işletmelere ve girişimcilere etkilediğini vurguladı. Sanan Ortam Ulusal Merkezi'nin bildirisinde Google şirketinin dünyanın birçok noktasında yaptığı ihlallerden dolayı yargılanması yüzünden İran'ın da uluslararası kanallardan ve yetki sahibi mahkemeler üzerinden tazminat davaları açacağı belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi yayımladığı tweetle Amerikan askerlerinin Afganistan'daki cinayetlerine, halkı katliam etmelerine, özellikle de suçsuz çocuklara hedef almalarına tepki gösterdi. İran Press'in bildirdiğine göre İran İnsan Hakları Merkezi pazartesi paylaştığı tweette Amerika'nın Afganistan işgali süresinde yaşanan cinayetleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı istatistiklerine göre hatırlattı ve şöyle bir paylaşımda bulundu. Yalnızca son 30 yılda yani Haziran 2021 sonuna kadar Afganistan'da işgal altında bulunduğu sırada 6.320 çocuk öldü veya yaralandı. İran İnsan Hakları Merkezi, Batı medyası bir Amerikan askerinin kollarında ve kucağında Afgan çocuğun görüntülerini yayınlayarak Amerika'nın askeri suçlarını dünya kamuoyu nezdinde temizlemeye ve aklamaya çalışıyor vurgusunda bulundu. Bir ABD askeri yetkilisi geçtiğimiz günlerde Amerika kuvvetlerinin patlayıcı ve mayın tuzaklarını temizlemek için Afgan çocukları kullandığını ifşa etti. 2010 yılında Afganistan'daki ABD ordusu özel kuvvetlerinin bir parçası olan Çavuş Jeff Cork bir podcast'te 10 yaşın altındaki Afgan çocukların mümkün olan yerlerde çikolata, oyuncak ve yiyecek paketleriyle patlayıcılar üstüne yönlendirildiklerini ve böylece yolların temizlendiğini ifade etti.
Taliban Hareketi Siyasi Büro sözcülerinden biri Panjshir, Afganistan'ın bir parçası. Taliban oradaki olaylara karşı sessiz kalamaz açıklamasında bulundu. Taliban Hareketi sözcüsü bu hareketin sorunları çözmek peşinde olduğunu belirtti. Zebiullah Mücahit de pazartesi günü Panjshir'in tam kuşatma altında bulunduğunu belirterek Taliban'ın sorunu barışçı yollarla çözmek istediğini belirtti. Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud ise daha önce barış ve güvenlik uğruna babasından kanından geçeceğini belirtti. Mesud Panjshir bölgesinde büyük bir nüfuza sahiptir. Bu bölge hala Taliban tarafından ele geçirilememiştir.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin yer almadığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim. Böyle bir talep yok. Talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.
Kabe yıllık olarak 15 Muharrem takviminde düzenlenen tören vesilesiyle Zemzem suyu ve İran'ın saf gül suyu ile yıkandı. Suudi Arabistan resmi haber ajansının raporuna göre Kabe'nin iç duvarları ve sütunları pazartesi günü Mekke emiri ve Suudi kralı Salman bin Abdülaziz'in danışmanı Halid Faysal denetiminde yıkandı. Bu rapora göre Kabe'yi yıkama merasimi bu sene koronavirüs pandemisi dolayısıyla sıkı sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlendi. Mescid-i Haram ve Mescid-ül Nebi işleri sorumlusu Şeyh Abdurrahman bin Abdülaziz El-Sedis şöyle bir açıklamada bulundu. Kutsal Kabe'yi yıkama töreni her yıl bu kutsal mekanın büyüklüğünü ve celalini gösteren nebevi sünnete göre düzenlenmektedir. Kabe yıllık olarak iki kez yıkanmaktadır. Ayrıca Arefe günü olarak bilinen 9 Zilhicce gününde de perde değiştirme töreni düzenlenir.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre 23 Ağustos tarihinde yapılan 282.528 koronavirüs testinde günlük vaka sayısı 18.857 olarak açıklanırken 232 kişi hayatını kaybetti, 15.833 hasta daha iyileşti. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre 23 Ağustos tarihinde yapılan 282.528 koronavirüsü testi yapıldı. Son günlerde Türkiye'de koronavirüsten dolayı ölüm sayısı arttı.
Antalya Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 37 kişi yaralandı. Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. Antalya Gaziantep seferini yapan 27LM821 plakalı yolcu otobüsü Kapızlı mevkinde kontrolden çıktı. Devrildi. Şarampole park halindeki bir minibüse de çarpan otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplere sevk edildi.
Rus silah ihracat şirketinin başkanı Türkiye ve Rusya arasında kısa bir süre içinde yeni bir S-400 anlaşması imzalanacağını söyledi. Rusya'da devlete bağlı silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Miheyev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye'nin yakında hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili yeni bir anlaşma imzalanacağını açıkladı. Yeni S-400 anlaşmasına ilişkin Türk tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Siyonist rejim uzmanları yardımıyla Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim dönemi Bakü'de düzenlendi. Azerbaycan'ın Azertak Haber Ajansı'na göre Bakü Petrol ve Sanayi Üniversitesi İsrail-Azerbaycan Eğitim Merkezi geçen hafta Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden, yaralanan ve savaşların aileler için bilim, bilişim, teknoloji eğitim dönemleri düzenlendi. Bu eğitim kursu Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ve Devlet İş Bulma Kurumu teklifinden dolayı düzenlendi. Son aylarda Karabağ Savaşı gazilere ve ailelere işsizlik ve geçim sıkıntıları yüzünden intiharlara başvurmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bazı uzmanlarına ve şahsiyetlerine göre 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki etkisi keskin bir şekilde de arttı. Çünkü Azerbaycan medyası ve yetkilileri bu zaferin Türkiye ve İsrail'den alınan silahlar ve teçhizatlar sayesinde gerçekleştiğini düşünüyorlar.
Siyonist rejim İsrail savaş uçakları salı erken sabah saatlerinde tekrar Gazze şeridine hedef aldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şeridinin kuzey, güneyi ve batısını bombardıman etti. Filistin El Yevmi'nin acil haberine göre işgalci rejim askeri uçakları Filistin direnişinin Gazze şeridi güneyindeki Han Yunus'ta bulunan mevzisini bombardıman etti.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri İnsani İşler Yardımcısı bu teşkilatın Yemen ile ilgili düzenlediği toplantıda bu ülkedeki insani durumu felaket düzeyde niteledi ve 5 milyon Yemenlinin kıtlık tehlikesi içinde olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı daha önce Yemen'in dünyanın en kötü gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarıyla devam ediyoruz. İlk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah açısından Amerika'nın Lübnan krizindeki rolü konusu etrafında. Müzik. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah 22 Ağustos gecesi yaptığı konuşmada Lübnan'ın iç meselelerine değinerek Amerika'nın Lübnan sorunlarında önemli rolü olduğunu belirtti. Lübnan birçok siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Gerçek şu ki bu sorunlar Lübnan gibi küçük bir ülke için çok büyüktür. Lübnan sorunları birçok sebep ve aktörleri bulunmaktadır fakat birçok yerli ve yabancı yorumcu ve de Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a göre Amerika'nın siyasetleri Lübnan sorunlarının en temel sebebidir. Seyyid Hasan Nasrullah Lübnan sorunlarında Amerika'nın rolü konusunda 4 meseleye değiniyor. Birincisi Amerika'nın Beyrut Büyükelçiliği ve bizzat elçileri Lübnan'daki sorunlarının temel aktörleri olmasıdır. Amerika çeşitli sebeplerden biri olarak örneğin Hizbullah'ın varlığı ve Lübnan'ın işgal edilen Filistin toprakları ile ortak sınıra sahip olması nedeniyle Lübnan'a özel ilgi duyuyor. Bu özel bakış Washington'un Irak'tan sonra Batı Asya'da en büyük ikinci elçiliğini, Büyükelçiliğini Lübnan'da açtırmak niyetinde olmasına sebep olmuştur. Lübnan'ın seçkin ve tanınan stratejist ve yorumcusu Emin Hatit'e göre Amerika'nın bu girişimi siyasi olmaktan ziyade güvenlik ağırlıklıdır ve Amerikan elçiliğinin Beyrut kontrol merkezi olması kararlaştırılırken elçiliğin korsan rejime güvenlik hizmetleri sağlayacağı belirtiliyor. Bu bağlamda Seyyid Hasan Nasrullah önceki gece yaptığı konuşmada Amerika Büyükelçiliği ve Beyrut Büyükelçisi yetkililerin atanmasından akaryakıt ve petrolle ilgili kararların alınmasına kadar her şeye müdahale ediyor dedi.
İkincisi Amerika'nın Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan topraklarında direniş ile mücadele merkezine dönüşmüştür. Başka bir ifade ile Amerikan elçileri Lübnan'ın tüm iç gelişmelerine müdahale ederken aynı zamanda bu ülkedeki güçleriyle direnişe karşı hareketleri organize etmeye çalışıyorlar. Lübnan Genel Sekreteri bu bağlamda da şöyle dedi. Direnişe ve gerçek ulusla tüm güçlere karşı bir savaş başlamış ve Amerika'nın Beyrut elçiliğinden idare ediliyor ve 2005'ten beri artan elçiler direnişe karşı bu savaşta savaşan gerçek komutanlardır. Üçüncüsü Amerika son zamanlarda Ürdün'den Lübnan'a elektrik aktarma planını açıkladı. Bu plan Seyyid Hasan Nasrullah'ın geçen perşembe günü İran'dan akaryakıt gemilerinin Lübnan'a doğru yola çıktığını açıklamasının hemen ardından ortaya atıldı. Planın ana hedefi ise İran'dan Lübnan'a yakıt gönderme planını bozmaktır. Fakat Nasrullah ise Lübnan halkı bilsin, Amerikan elçisinin söylediği konu için 6 ila 12 aylık bir süre gerekiyor dedi. Bu arada Suriye'de bu konuya tepki gösterdi zira Ürdün'ün Lübnan'a doğalgaz boru hattı da Suriye'den geçmeli ve Şam yönetiminde bu konuda bazı şartları söz konusudur. Dördüncüsü ise Amerika Lübnan'a yardım etmezken üstelik diğer ülkelerin de Lübnan'a yardım etmelerini engelliyor. Gerçek şu ki Washington baskı altında olan Lübnan istiyor ve Lübnan'da o sorunların yoğunlaşmasını da olumlu karşılıyor. Bu yüzden bir yandan Hizbullah ve liderlerine yaptırım uygularken diğer yandan Lübnan'a yardım etmek isteyen her ülke Amerika'nın öfkesine maruz kalmıştır. Bu bağlamda Seyyid Hasan Nasrullah önceki gece yaptığı konuşmada Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi'ne muhatap alarak eğer Lübnan'a hizmet peşindeysen hükümetine de ki diğer ülkelerin Lübnan'a yardımlarını engellemesin. Biz ne sizin hizmetlerinizi istiyoruz ne de sizin paralarınızı.
Değerli dinleyiciler, ikinci yorumumuz Irak Başbakanı'nın bölgesel ziyaretlerinin amacı etrafında. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, pazar günü üst düzeyli bir heyet başkanlığında Kuveyt'e giderek ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Irak'taki gelişmeler ve yaşanan durum dikkate alındığında söz konusu ziyaretin amaçları ve sebepleri dikkat çekiyor. Irak hali hazırda çok hassas şartlarda bulunuyor ve birçok farklı sorun ve meseleyle karşı karşıya kalmıştır. Irak hali hazırda halkı ve de partiler ve siyasi akımları için her konudan ve her gelişmeden öncelikli olarak bir dönüm noktası ve kader belirleyen iki önemli konu ile karşı karşıyadır. Üstelik bu önem nedeniyle ülke içi, bölge ve uluslararası medya ve haber çevrelerinin ilgi odağında da yer alıyor. Bu yüzden Irak medyasından da anlaşıldığı üzere Irak Başbakanlığı'nın da aralarında olan üst düzey yetkililerinin bölge ve dünya liderleriyle görüşmelerinin ana konusu ve temel eksenlerinden biri söz konusu iki konu olduğu anlaşılıyor. Son günlerde her zamankinden daha çok dikkate alındığı konulardan biri Amerikan terörist askeri güçlerinin Irak'tan çekilme zaruretidir. Zira Irak parlamentosu da 2 yıl önce bu konuya vurgu yapmış ve Irak siyasi grup ve partileriyle halkı da bu konunun gerçekleşmesinin zaruretini vurgulamıştır. Bugünlerde Irak'ın siyasi ortamının beklediği diğer önemli konu ise meclis seçimlerinin gerçekleşmesidir. Irak meclis seçimleri önümüzdeki Ekim ayında gerçekleşecektir. Irak'ta bu iki önemli konu diğer olayları etkiliyor. Öyle ki tüm yaşanan gelişmeler söz konusu iki önemlinin gölgesinde yorumlanabiliyor. Tabii ki bu bağlamda Irak ile ilgili haberlerin başında yer alan bir diğer konu var ve o da bazı bölge ve bölge dışı ülke liderleri ve uluslararası bazı kurumların yetkililerinin katılımı ile konferansın düzenlenmesidir. Bağdat bu konferansın düzenlenmesinin amacının bölge ülkelerinin görüşlerini birbirine yakınlaştırmak ve aralarındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtti.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi de belirtilen konular ve de ikili işbirliği düzeyini artırmak amacıyla pazar günü Kuveyt'e giderek bu ülke yetkilileriyle görüştü. İkili işbirliği çerçevesinde Irak Başbakanı geçen gün Kuveyt Emiri Nevaf El-Ahmed El-Cabir El-Saba ile görüşmede ortak meseleleri ele alırken kendisini de Bağdat oturumunda katılması için davet etti. Bu yüzden son günlerde Mustafa Kazemi'nin siyasi hareketliliklerinin sebep ve hedeflerinden biri Irak'ın gelecek parlamento seçimleridir. Meclisin Amerikan askeri terörist güçlerinden ülkeden çıkışını zaruri kılan meclis kararının gerçekleşmemesi Başbakan Kazemi'yi baskı altında bırakmıştır. Kazemi bu baskılardan kurtulmak ve kendi siyasi üssünü güçlendirmek ve halk arasındaki konumunu iyileştirmek için siyasi çalışma alanını genişletmeye çalışıyor. Böylece bir yandan kendi aktif çehresini Irak seçmenlerine göstererek Irak'ı bölgesel ve uluslararası görüşlerin buluştuğu yere dönüştürmeye çalışırken diğer yandan böyle bir görüşle Irak'ta başta ekonomi ve enerji olmak üzere sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu nedenle Mustafa Kazemi'nin bölgedeki Arap ülkelerinin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde en önemli hedeflerinden biri, ülkenin elektrik şebekesinin Fars Körfezi ülkelerinin elektrik şebekesine bağlanması konusudur. Bu kapsamda kuvvetli yetkililerin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerinden yetkililerle yaptığı görüşmelerde Kuveyt'ten elektrik ithalatı konusuna odaklandı. Bu nedenle Kuveyt ziyaretinin hedeflerinden biri El-Kazemi'nin geçen Nisan ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ye yaptığı önceki iki ziyaretinin hedefleri yani bölgedeki Arap ülkelerinin desteğini kazanmakla aynı doğrultudadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Şehriver 1400, Hicri Kameri 15 Muharrem 1443 ve Miladi 24 Ağustos 2021 Salı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Şehriver 1357'de Hüccetül İslam Seyyid Ali Enderzgu Despot Şah rejimine bağlı piyonlarca şehit edildi. Şehid Enderzgu, Şah'la mücadelesini 19 yaşından itibaren başlattı ve Müslüman inkılapçı bir grubun lideri olan Nevvab Safavi'yi yakından tanıyordu. Hüccetül İslam Seyyid Ali Enderzgu İslami Koalisyon heyetine resmen üye oldu ve Şah rejiminin başbakanı ve menfur kapitülasyon anlaşmasının baş uygulayıcısı Hasan Ali Mansur'un inkılapçı idamının planlayıcısıydı. Şah rejimi bu yüzden Hüccetül İslam Seyyid Ali Enderzgu'yu idama mahkum etti. Bu idam hükmünün alınması ardından Seyyid Enderzgu'nun Şah'la gizli mücadelesi başladı ve bu süreç tam 13 yıl sürdü. Ta ki böyle bir günde Tahran'da diktaşah rejimine bağlı satılmış piyonlarınca tespit edilip girdikleri silahlı bir çatışmada şehit edildi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Şehriver 1357'de Üstad Muhammed Pervin Gonabadi 75 yaşında vefat etti. Çocukken çeşitli bilimleri öğrenen Gonabadi, Meşhed'deki Edip Nişaburi'den feyizler almasından sonra öğretmenlik yaptı ve bir süre siyasi faaliyetlerde bulundu. Üstad Gonabadi, Hicri Şemsi 1328'de Kültür Bakanlığı'nca ders kitaplarının incelenmesi için görevlendirildi ve aynı zamanda Allame Ali Ekber Dehoda ile tanıştıktan sonra lügatnamenin hazırlanması ve düzenlenmesi için işbirliğinde bulundu. Üstad Gonabadi'nin eserleri arasında İbni Haldun Mukaddemesi, tercümesi, Keşful Esrar Meybudi Tasihi ve Belemi Tarihi ve İrade ve Düşünceler Geliştirme Telifi ve Münazara Tekniği adlı eserlerine değinebiliriz. ...1090 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Muharrem 353'te Hicri Kameri 4. yüzyılın bilim adamı ve muhaddisi İbn-i Sakan vefat etti. Hicri Kameri 294'te Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen Sakan, bilim öğrenmek için çeşitli beldelere seferler düzenledi. Maverâ-ül-Nehir, Horasan, Irak, Şam ve Mısır kentlerinde hadis dinleyen İbn-i Sakan nihayet Mısır'da ikamet etti. İbn-i Sakan'ın çeşitli seferler düzenlemesi ve muhaddislerle görüşmesi neticesinde bu konuda büyük maharet kazandı. Bu bilim adamının eserleri arasında İslam peygamberinin ashabının yaşamları ve tarihini konu eden El-Huruf Fil Sahabi eserini kaleme aldı. ...854 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Muharrem 589 yılında İslam aleminin büyük alim, muhaddis ve fakihlerinden Ali bin Musa bin Cafer Irak'ın Hille şehrinde dünyaya geldi. Seyyid bin Tavus olarak meşhur olan Ali bin Musa bin Cafer çocukluk ve gençliğini kendi şehrinde geçirdikten sonra dönemin önemli ilim merkezi Bağdat'ta 15 yıl süreyle ilim tahsilinde bulundu ve bir süre sonra dönemin meşhur takva sahibi alimler arasında yer aldı. İbn-i Tavus'un kaleme aldığı eserler en muteber İslami eserler olarak tarihe geçmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den Kürşü Azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Karar.
İngiliz Bakan, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz.
Yeni Asya.
Eğitimcilerden test dayatmasına hayır.
Star.
Türkiye ilave bir yükü kaldıramaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 22 Ağustos tarihli Karar gazetesinde kutuplaşmanın ürünü şiddet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı iktidardan cesaret alan siyasi şiddet davranışlarının son örneğidir. Umarım sonuncusu olur. Bu ülkede bu iktidar döneminde muhalif liderler ve siyasiler saldırıya uğradı. Gazeteciler dövülüp hastanelik edildi. İktidarı hoşnut etmeyen medya kuruluşlarına organize gruplar baskın yaptı. Bunlara iktidardan caydırıcı bir siyasi tepki gelmedi. Buraya saldıran kişinin tutuklanması umarım nihayet kararlılık ihtiyacının ifadesidir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tarihimiz feci sonuçlar doğuran kutuplaşmalarla doludur. Ders almak, kitlelere nefret aşılamaktan sakınmak, saldırganlıkları cezasız bırakmamak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu 22 Nisan 2019'da Çavuk'ta katıldığı cenazede nefret duygusuyla doldurulmuş kalabalıkların linç girişimine maruz kaldı. Cumhurbaşkanı şiddeti asla tavsiye edemeyiz dedi fakat olayı kınayan bir ifade kullanmadı. Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun da demedi. Meral Akşener, Erdoğan'ın memleketi Rize'de bu sene 20 Mayıs'ta çirkin bir provokasyona maruz kaldı. Eğer yerli ve milli değerlerden bahsedebileceksek, ilk akla gelmesi gereken misafirperverlik olmalıydı, değil mi? Ama Cumhurbaşkanı'nın sözlerini hatırlıyorsunuz. Gelin hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler. Bunlar iyi günler. Daha neler olacak, neler? Erdoğan sadece parti lideri olsaydı bile bu sözlere hiç uygun değildi. Sayın Erdoğan anayasal özgürlüklerin korunması ile yine anayasal olarak görevli cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı resmi internet sitesinde Erdoğan'ın konuşmasının tam metni konuldu fakat bu sözler çıkarıldı. Demek ki uygun sözler değildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta Ankara'da evinin önünde organize bir grubun saldırısına maruz kaldı, hastaneye kaldırıldı. İktidarın tepkisi ne oldu? Hiç. Orhan Uğuroğlu dahil Yeni Çağ gazetesi yazarları defalarca saldırıya uğradı. Yaralandılar. Gazeteci Levent Gültekin de yine televizyon yayınlarından çıktıktan sonra bir grubun saldırısına maruz kaldı. Meral Akşener'e provokasyon Sivas'ta devam etti. İktidarın tepkisi yine hiç. Hürriyet gazetesine 2015 yılında 6 ve 8 Eylül günlerinde iki saldırı oldu. Polisler resmi zabıtlar onlar 200 biz 8 kişiydik. Durduramadık diye ifade verdiler. İktidarın tepkisi ne oldu? Saldırgan grubun başındaki AK Partili'yi bakan yardımcısı yaparak ödüllendirmek oldu.
Faruk Çakır 22 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde ekonomi kaçıncı sırada başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'yi idare edenlerin en iddialı oldukları konulardan biri ekonomi sahasında yapacaklarıydı. Bu hususta sürekli yeni vaatler dile getirerek yılları tükettiler. Çok kısaca hatırlatmak icap ederse 2023 yılındaki ihracat hedefi 500 milyar dolardı. Aynı şekilde 2023'te kişi başı milli gelir 20 bin dolar civarında olacak ve dünyadaki gelişmiş 15 büyük ekonomi arasında yer alacaktık. Bu hedeflere ulaşmak bir yana bazı noktalarda geriye gidişler olduğu meydanda diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mesela kişi başı milli gelir dolar bazında düştü. Ayrıca 10 yıl önce her konuşmada bahsedilen 2023 hedeflerini artık hatırlatan idareci de kalmadı. Ara sıra 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsedenler oluyor. Tekrar etmekte fayda var. Esasında Türkiye'nin asıl meselesi ekonominin kötü olması değildir. Daha doğrusu ekseriyet için bu mesele birinci sırada yer alsa da kalıcı gündemlerle meşhur olanlar için öncelik bu olmalıdır. Elbette ekonominin iyi olması vatandaş açısından da ilk sıraya yazılabilir. Fakat fotoğrafın tamamına bakma iddiasında olanlar ekonomiden daha önemli meseleler olduğunu bilir. Hak, hukuk, adalet gibi. 20 yıldır Türkiye'yi idare edenler en iddialı oldukları konularda bile sınıfta kalınca iktidara destek veren bir yazar şu tavsiyelerde bulunmuş. 2023 seçimlerine giderken iktidar ile de ekonomi ile de ekonomi ile de ekonomi diye sesleniyorum. Bu tavsiye ilk bakışta akıllı, yol gösterme gibi görünse de esasında tutarlı bir akıl verme olarak görünmemeli. Elbette ekonominin içinde olduğu hat millet nezdinde de çok önemlidir. Fakat ekonomi tek başına düzelmez. Bir iktidar samimi olarak ekonomiyi düzeltmek istiyorsa işi ekonomiden değil hak, hukuk ve adaletten başlamalıdır. Bu bakımdan iktidarı geçerek gerçek anlamda seven biri de ekonomi kötü ama işe adalet sistemini işler hale getirerek başlayan demelidir. Niçin? Çünkü mülkün temeli ekonomi değil adalettir. Herkes bilir ve görür ki adalet sistemi olduğu dürüst ve adil bir şekilde işlemiş olsa uzun dönemde ekonomi de düzelir. Türkiye tarihi de esasında buna şahittir. Dünyayı takip eden ehil uzmanlar dahi her defasında hak, hukuk ve adaletin olmadığı yere yabancı yatırımcı da gelmez. Dolayısıyla ekonomi de düzelmez demiyor mu? İktidara iş ekonomiyi düzelterek başlayan tavsiyesinde bulunmak bir bakıma da şimdiye dek ekonomiyi iyi idare edemediniz. Başarısız oldunuz demek değil mi? Elbette ekonomi de iyi değil ama esas bozuk olan hak, hukuk ve adalet sistemidir. İktidara bu tavsiyede bulunanlar adalet ve hukuk sisteminde hiçbir problem yoktur diyebiliyor mu? Bunu diyemeyen bir dost nasıl olur da mümkün temeli olan adalet tavsiyesi yapmak yerine ekonomiye el atın der.
Orhan Bursalı 22 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde güvensizlik uçurumunda iktidar, generaller içeride başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar 28 Şubat 1997'de Erbakan iktidarının istifasını sunması ve hukuki sınırlar içinde yeni bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanan, kiminin anayasal sınırlar içinde görevi, kiminin anayasal sınırları aşan muhtıra veya siyasi iktidara müdahale olarak gördükleri generalleri yargıladı ve ömür boyu hapisle 80 yaşına yakın 14 emekli komutanı hapishanelere yolladı. Apoletleri de sökülecekmiş diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AKP'nin bir intikam ve iktidar düşerse Oktar'ın kendisine de yöneleceği bir siyasi hesaplaşma davası. Fakat bu dava sonucu tüm bunların ötesinde bir özellik taşıyor. Bu kararın bu döneme ilişkin siyasi anlamı her şeyden daha önemlisi, bunun üzerinde duracağım. Bu davayı FETÖ'cüler aşmıştı ama önemli olan AKP'nin ortaklığı, FETÖ-AKP iktidarı o dönem bir ve tektir. AKP-FETÖ işbirliği özellikle ordunun yapısını, hiyerarşisini, tavsiyesine de odaklanmıştı. Bu uygulama ordunun siyaset üzerindeki vesayetini bitirmek çerçevesinde gayrimeşru hukuki temelleri, sıfır, sahte deliller üzerinden Ergenekon, Balyoz ve benzeri bir dizi dava ile sürdürüldü. Burada FETÖ, ordu içinde kendi subay çetesinin örgütlenmesinin önünü açıyor. Onları yükselterek gerektiğinde darbe ile tüm siyasi yönetime devralmak için onları etkin yerlere getiriyorlar. FETÖ, RTE ve iktidarı özellikle 17-25 Aralık 2013'te büyük yolsuzluk ve rüşvetleri ortaya çıkaran operasyonla yıkmaya kalkışanca AKP'nin lider takımının parçaları tutuştu. Bu kez 180 derece dönüş yaparak FETÖ'yü orduya kumpas kurmakla suçladılar. Balyoz davasını tasfiye ederek suysuz subayları serbest bırakmaya yöneldiler. Oysa bu davaların hepsi AKP'nin de ortaklığı ile açılmıştı. Orduya kumpası kuran salt FETÖ'cüler değil AKP'nin bizzatihi kendisiydi dedi. Bu hengamede 28 Şubat davası askıya alınmıştır. Bu arada FETÖ'cüler orduda kanlı darbe kalkışmasında da bulundular. Sular sanki biraz durulunca AKP FETÖ'cülere ihlal ettiği 28 Şubat davasına benzer şekilde FETÖ taktikleriyle sahte delilleri de dosyaya sokarak yargıyı ve hukuku yönlendirerek sonlandırdılar. Bu dava AKP iktidarı FETÖ işbirliğinin de geçmişten günümüze en somut kanıtlarından biridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Geçen sohbetimizde çocukların yetiştirilmesinde sporun önemine değindik. Bugün ise yeni teknolojiler ve özellikle bilgisayarın çocukların hayatındaki rolü ve etkisine değineceğiz.
Bildiğiniz üzere spor ailede tüm benzersiz etkilerine rağmen günümüzde yeni bilgisayar teknolojileri çeşitli uygulamalarıyla başta çocuklar ve ergenler olmak üzere insan yaşamının çeşitli alanlarını etkilemiştir. Dolayısıyla spor ve topluca oynanan oyunlarının rolü azalmıştır. Mevcut kanıtlar çocuklar ve ergenler arasında televizyon ve bilgisayar kullanımının sürekli arttığını göstermektedir.
Çocuk yetiştirmek, yaratıcılık, enerji, zaman ve para harcamak gereken bir sanattır. Bu enerjinin büyük bir bölümü çocukların boş zamanlarını planlamak ve yönetmek için harcanır. Tabii ki sonuç her zaman tatmin edici değildir. Zira birçok ebeveyn çocuklarının boş zamanlarını doldurmalar için uygun şartları sağlamakta başarılı olamıyor. Birçok çocuk ve hatta anne ve babaları bile televizyon izlemeyi ve bilgisayar oyunları oynamayı diğer hobilere nazaran daha fazla tercih ediyor. Halbuki sınırsız televizyon izlemenin veya şiddet içeren oyunlar oynamanın verdiği zarar bazen toplumsal şiddetten daha az değildir.
Bugün birçok aile çocuklarının ve genç erişkinlerin televizyon, internet ve çeşitli bilgisayar oyunları gibi medyaya olan hayranlığından şikayet ediyor. Tabii ki bu aletlerle saatlerce zaman geçirmek sadece çocuklar ve ergenlerle sınırlı değil ve birçok erişkinin de sorunu haline gelmiştir. Fakat çeşitli fiziksel ve zihinsel nedenlerle çocuklukta buna daha çok dikkat etmeleri, ayrıca ebeveynin ciddi yönetimi, kültür ve medya ve eğitim kurumlarının katılımını gerektiriyor.
Çocuklar neredeyse doğumdan itibaren televizyon izlemeye maruz kalıyor ve televizyonun ses sinyalleri cihazın açık olduğu saatlerde onların bulunduğu ortamın bir parçasıdır. Fakat televizyon izleme alışkanlıkları onların büyümesiyle birlikte değişiyor. Nitekim çocukların 3'te 2'si genellikle bilinçli olarak oturup televizyon izliyor. Onlar yaklaşık 2,5 yaşından itibaren düzenli bir televizyon izleyicisi olarak çeşitli programları takip ediyorlar. Yapılan araştırmalar çocukların ilk 10 yıllık hayatlarında şaşırtıcı şekilde televizyona hakim olduklarını, %90'larının da 6 yaşında televizyonu sürekli kullandıklarını gösteriyor.
Bu yüzden televizyon her çocuğu sosyal hayatına ve bireysel davranışlarına diğer tüm ortamlardan daha fazla etkileyerek hazırlıyor. Televizyon hatta çocuğun diğer medyayı seçme kararının bile temelini oluşturuyor ve gelecekte de onun yaşam sürecini direkt olarak etkiliyor. Çocukların televizyon karşısında oturma hedefleri yetişkinlerin hedeflerinden çok daha farklıdır. Yetişkinler genellikle eğlence için televizyon izlerken, çocuklar eğlencenin yanı sıra genellikle çevrelerindeki dünyayı anlamak için televizyon izliyorlar.
Günümüz dünyasında çocukların televizyon izlemesi hiçbir şekilde yasaklanamaz. Fakat anne ve babalar kendi denetimleriyle bunu kontrol edebilirler. Birçok uzman, 3 yaşından küçük çocukların bilgisayar ve video oyunlarıyla hiç tanışmamasının daha iyi olduğuna, daha çok gerçek ve somut oyuncaklarla eğlenmelere gerektiğine inanıyor. Başka bir ifadeyle soyut ve sanal oyuncakları bu yaşa uygun bulmuyorlar. Fakat eğer 5 yaşın altında olan bir çocuk bu oyuncaklara ulaşarak buna alışmışsa, şimdiden onu denetlemek ve kontrol etmek için bazı sınırlamaların getirilmesi gerekiyor.
Bunun için ebeveynler çocuğun kendi programlarını izlemesine izin vermeliler. Ayrıca bazı durumlarda ebeveynler de çocukla birlikte filmi izleyerek farklı yerlerinde hassasiyet oluşturmadan filmi eleştirmeleri gerekiyor. Böylece çocuklara filmlerin de hatasız olmadığı ve hayali kahramanları ise bir model olarak örnek alınmaya salahiyetleri olmadığı anlatılır. Diğer yandan ebeveynler çocukluğun ilk başından itibaren evin belirli kuralları olduğunu ve çocukların da buna riayet etmeleri gerektiğini anlatır.
Ebeveynler çocuklarla birlikte televizyon izlemekte dahil olmak üzere ev işleri için belirli zaman ayırmalıdır. Böylece çocuk evin kurallarına aşina olur ve bunu zorunlu olarak kabul eder. Ebeveynlerin ayrıca çocuklarının kaç saat oynadığı ve serbest oldukları zamanda neler yaptıkları konusunda da dikkatli olmaları gerekir. Birçok çocuk gelişimi uzmanı film ve animasyon izlemek, internette araştırma yapmak ve video oyunları oynamak dahil olmak üzere ekran başında geçirilen toplam sürenin günde 1 saat ile en fazla 2 saat arasında ayarlanması gerektiğini önermektedir.
زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید
Eğer bir çocuk günde 45 dakika bilgisayar oyunu oynuyor ve ardından bir televizyon programı izliyorsa ve bir sürede fiziksel aktivite ve hareketli oyunlar yapıyorsa endişelenmeye gerek yok. Fakat eğer saatlerce bilgisayar başında oturup joystick ile oynuyorsa demek oluyor ki fazla bağımlı hale gelmiştir. Bu da artık endişelenmek gerektiği anlamına gelir.
Fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimler bir çocuğun sağlığı ve yaratıcılığı için gereklidir. Öte yandan bir çocuk televizyon karşısında çok zaman geçirirse, gelişimi için yararlı olan spor, oyun ve diğer etkinliklerden mahrum kalacaktır. Ayrıca çocuklar bilgisayar veya televizyon ekranlarında yaşlarına uygun olmayan şiddet ve ahlak dışı içeriklere maruz kalabilirler. Benzer konulara ulaşma tamamen tesadüfi veya kasıtlı olabilir. Fakat çocuk ve büyüklerin ruh sağlığına onarılamaz zararlar verir ve cinsel sapkınlıklar, şiddet, bağımlılık, antisosyal davranışlar, aile temellerinin zayıflaması ve suçun yayılması gibi bazı sorunların geniş çapta yaşanmasına sebep olabilir.
Çok fazla televizyon izlemek bazı çocuklarda motivasyon eksikliğine neden oluyor. Yani şiddet içeren veya kışkırtıcı davranışlar dışında çok yüksek sesler veya parlak renkler ve benzeri efektler çocuğun beynini bağımsız olarak kullanmasını engelleyebilir. Çocukken motivasyon sorunlarına dair belirtilere dikkat etmek gerekir. Bu durumlarda televizyon izlemeyi azaltmak veya belirli bir süre için tamamen günlük programdan çıkarmayı denemek gerekiyor.
Genelde televizyonun okul çağındaki çocuklar üzerinde derin etkisi vardır ve onlara çok sevdikleri ve zahmetsiz eğlenceyi sağlar. Fakat ebeveynler de izlenen programların hem içeriğini hem de televizyon izleme süresini kontrol etmeleri gerekir. İlkokul çağındaki çocuklar televizyon izleme alışkanlıklarını düzenleme becerisine sahip değillerdir ve sürekli televizyon izleyen bir çocuk egzersiz yapma, sosyalleşme, okuma ve oynama şansını kaybeder. Birçok araştırma çok televizyon izleyen çocukların ev ödevlerinde sorun yaşama ve saldırgan davranışlarda bulunma olasılıklarının daha fazla olduğunu göstermiştir.
Bu durumda araştırmalar benzer alışkanlıkları yok etmek için sorunu en başta büyüklerde aramak gerektiğini belirtiyor. Ardından okumak ve televizyon izlemek arasında bir dengeyi kurmak gerekir. Örneğin kitap okuduğunuz her dakika için bir dakika televizyon izlemeye zaman ayırın. Bu arada aile içi yeni sporları ve eğlence programları düzenlemek de televizyon izleme zamanını azaltmanın başka bir yolu olabilir.
Televizyon bir çocuğun hayatına giren ve onun hayatını mahveden tek gözlü bir canavar değildir. Onun yeteneğini de geliştirmeye ve hızlandırmaya hizmet eden bir araç hiç değildir. Televizyon sorumluların ve ailenin doğru yöntemiyle çocuğun yeteneğini geliştirmenin bir yolu olabilecek endüstri ve teknolojinin ürünlerinden biridir. Aksi takdirde eğer aileler tarafından yanlış yönetilir ve ihmal edilirse bir çocuğun hayatının tüm yönlerini yok eden bir bomba gibi olabilir.
Ebeveynlerin bilinçlerini arttırarak ve doğru planlama yaparak çocuklar için doğru yolu çizmelerini umut ederek sizlerden ayrılmak istiyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir adresinden bizlere gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözüm isimli seri sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın direnişe paralel olarak Filistin'de referandumun düzenlenmesi önerisinin Amerika ve Siyonist rejimi yayılmacılığı karşısında zaruri olduğunu ele alacağız.
İran'ın Filistin'de ulusal bir referandum için sunduğu demokratik planı, Amerika'nın son yıllarda Filistin sorunu için birkaç haksız plan sunduğu bir dönemde geldi. Bu planların sonuncusu, Yüzyılın Anlaşması isimli şeytani plandı. Trump yönetiminin İsrail rejiminin doğrudan katılımıyla ve Jared Kushner, Trump'ın damadının gözetiminde Arap ülkelerine dayatılan Yüzyılın Anlaşması, uluslararası hukuku ve uluslararası insan hakları standartlarını ve insan hakları mahiyetini açıkça ihlal eden bir plandır.
Amerikan hükümeti yıllardır uluslararası hukuka uyduğunu sürekli olarak iddia ederken, Filistin'le ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden bir plan sundu. Öte yandan İslam Cumhuriyeti, Filistin'de ulusal referandum adı verilen uluslararası hukuka ve demokrasiye dayalı bir plan sundu. İran planın önemi, küresel ölçekte uyanan kamu vicdanına ve kamuoyuna hitap etmesi ve pratikte Amerikan hükümetinin Siyonistlerle birlikte Filistin halkının haklarını yıllar boyunca koruma iddiasının yalandan başka bir şey olmadığını kanıtlamasıdır. Ayrıca Amerika'nın halkın oy ve düşüncelerine ve kendi kaderine tayin hakkına saygı duyduğuna dair boş iddiasının yanlışlığı da ortaya çıkmıştır. Batı, Filistin halkının haklarını ve uluslararası kuralların uygulanmasını güvence altına almaya çalışmamakta ısrarcı olduğunu da göstermiş oldu.
Yüzyılın Anlaşması ve Batı Şeria'nın ilhakı planı, Filistin'in baştan sahte İsrail Devleti'nin kurulmasından önce ıssız ve boş bir toprak parçası olduğu yalanına dayanmaktadır. Korsan rejim bu yanlış argümanla bu toprakların İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini iddia ediyor. Ancak İran'ın Filistin'de ulusal referandum olarak adlandırılan ve toprakların asıl sahiplerine odaklanan planı uygulamada zorluklarla karşılaşsa ve kısa vadede gerçekleşmese bile İsrail'in iddiasını sorgulayarak alternatif bir argümanı gündeme getiriyor.
Filistin'de ulusal referandum planı aslında işgal altındaki toprakları tek taraflı ve yayılmacı bir şekilde İsrail'e vermeyi amaçlayan Yüzyılın Anlaşması'na karşı bir plandır. Avrupa Birliği'nin bile şiddetle karşı çıktığı Batı Şeria İlhak planı, uluslararası hukuk ilkelerine ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası toplantılarda alınan kararlara aykırıdır. Ancak İslam Cumhuriyeti'nin planı tüm uluslararası kural ve yasal rejimlere dayalıdır. Yalı olduğu için çok önemli bir plandır.
Aslında İran'ın Filistin'de ulusal bir referandum yapma planı sadece Filistin'in bir parçası ile ilgili olan bir plan değildir. Yüzyılın anlaşması meselesinin gündeme geldiği mevcut bağlamda bu planın önemi kat kat daha artmaktadır. İran'ın planı hain planların uygulanmasını engelleyebilir. Özellikle Trump'ın yenilgisine ve Joe Biden'in seçilmesine rağmen yüzyılın anlaşması meselesi ortadan kalkmadığı sırada bu husus çok önemlidir.
Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokratlar Batı Şeria İlhak Planı hakkında net bir görüşe sahip görünüyorlar ve muhalefetlerini dile getirmişlerdir. Demokratların Batı Şeria'yı işgal altındaki topraklara ilhak etme konusunu kabul etmeleri pek olası olmadığı söylenebilir. Avrupa'nın bu konudaki muhalefetini dile getirdiği gibi belli bir muhalefetin söz konusu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yüzyılın anlaşması ve Siyonist rejimin yayılması ve saldırganlığın artması karşısında İran'ın planı mükemmel ve aşılmaz bir engel olarak kabul edilebilir.
İran İslam Cumhuriyeti, Filistin sorununa dar bir etnik veya dini bakış açısından bakmayarak kapsamlı bir mücadelenin yaratıcısıdır. Unutulmamalıdır ki Dünya Kudüs Günü'nün adının verilmesi girişimiyle Filistin meselesi Arap meselesinden uluslararası ve İslami bir meseleye dönüştüren İmam Hümeyni'dir. Şimdi de bu süreç İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin Filistin'de referandumun düzenlenmesi önerisiyle daha da güçlü hale getirilmiştir. İran'ın bu konuyu açmasının nedeni uluslararası kuruluşların Filistinlilerin haklarını gerçekleştirememesidir.
Amerika, Filistin'le ilgili kararları ve Siyonist rejimin suçlarını hiç dikkate almıyor. Bu nedenle İran, 10 yıllardır süren bu krizi çözmek için uluslararası hukuka dayalı bir plan önerdi. Bunun nedeni, Batı dünyasının ve İsrail rejimi yanlılarının iddialarını sınamak ve çifte standartlı tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Batı, çıkarlarına hizmet etmediği takdirde demokrasiye ve referanduma asla inanmaz. Batı dünyasının Yahudi toplumu için kendi kaderini tayin hakkını vurgulaması, aynı zamanda Filistin toplumu için kendi kaderini tayin hakkı konusunda sessiz kalması bu çifte standardın bir göstergesidir.
İran İslam Cumhuriyeti hiçbir ülkenin reddedemeyeceği uluslararası açıdan kabul görmüş ilkelere dayanan ilerici ve yasal bir plan sunmuştur. Şimdi de herhangi bir ülke İran İslam Cumhuriyeti'nin planını reddederse demokrasi ilkelerini de reddetmiş olur. İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki ana fikri işgal altındaki toprakları geri almak ve Siyonist sultasının Filistin toprakları üzerinde yayılmasını engellemek olmuştur. Bu yüzden referandum planı bu amaca ulaşmak için tasarlanmıştır ve aslında silahlı çözümün diğer tarafı sayılır. Referandum planının askeri çözüm ve direnişle hiçbir çelişkisi yoktur. Aksine onun bir tamamlayıcısıdır ve direniş cephesinin araçlarını zenginleştirmektedir.
Filistin'de ulusal referandum planı uluslararası hukuk ve kurallara dayandığı sırada yüzyılın anlaşması gibi şeytani plan uluslararası hukukun açık kurallarıyla çelişmektedir. Birleşmiş Milletler kararlarının yüzyılın anlaşması tarafından ihlal edilmesi Filistin meseleleri uzmanı Mehdi Şekibayi'nin de onayladığı ve vurguladığı noktalardan biridir. Yüzyılın anlaşmasının aslında Filistin'deki durum için Siyonist rejim lehine kapsamlı ve birleşik bir plan olduğuna dair uzman görüşleri mevcuttur.
Bu plana göre Filistin tarafı denklemden çıkarılacak ve Filistin kriziyle ilgili önceki tüm planlar ve hatta tüm Birleşmiş Milletler kararları da devre dışı bırakılacaktır. Yani Həm Filistini bölmə planı, həm də bir şəkildə Birləşmiş Millətlər və Avropa Birliyinin dəstəyini alan iki devlətli plan 100 yılın anlaşmasında göz ardı edilmişdir. Buna görə heç bir yasal dayanağı olmayan, sadəcə güc və tək taraflılıq üzərinə kurulu olan 100 yılın anlaşması fiilən Filistin toplumunun aleyhinə koşullar yaratmaqda və Siyonist rejimin işgal altındakı coğrafyanın tamamı üzərindəki sultasını kurmaya yardımcı olmaqdadır. Bu doğrultuda hər türlü direniş və terör eyləmi olaraq qəbul edilməkdədir.
Filistin İslami Direniş Hərəkəti Hamas'ın öncə Amerika, ardından Suudi Arabistan tərəfindən terör listəsinə alınması bu çərçivədə yapılmışdır. Aynı zamanda işgali istikrarlı bir duruma kavuşturmak için Siyonist rejimin eli açık tutulmak istənməkdədir. Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti ilan edilmesi ve Amerikan Büyükelçiliğinin bu şehre taşınmasının yanı sıra işgal altındaki Golan'ın ilhakı ve Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin Amerika tarafından ilhakının tanınması da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Ama İran'ın referandum planına göre Filistin'in kaderini belirlemek için sandığa gidip Filistin halkının kararını vermek dışında yapılacak her türlü hareket aslında gayri meşrudur.
Yüzyılın anlaşması planı uluslararası hukuk ve normatif kural ve yaklaşımlara göre ele alınırsa, sırf Amerika yetkililerinin ve Siyonist rejimin Filistin'e yönelik yaklaşımları çerçevesinde olduğu, orman kuralları ve saldırganlığa dayalı olduğu söylenebilir. Yani yayılmacılık doğrultusunda bir kaba kuvvet girişimi olduğu açıkça görülmektedir. Bu yaklaşım ve bu bakış açısının birçok olumsuz yönü bulunmakta ve İslam dünyasında ve hür milletlerde öfke ve nefrete neden olmaktadır. Ancak İslam Cumhuriyeti'nin merkezinde adalet ve kendi kaderini tayin hakkının bulunduğu planı demokratik ilkeler çerçevesinde ve Filistin'in kurtuluşu için direniş yaklaşımını tamamlamaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sonuna geldik.
www.parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir adresimize görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 11. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Düşmanına galip gelince bu galibiyetin şükrü olarak onu affet." Evet, birçok zaman Allah nimetlerinden söz edilince onların iyi bir dosttan hediye gibi insanın eline ulaşan hissedilen bir şey olduğu düşünülür. Fakat ilahi nimetlerin tümü fiziki olarak hissedilemez ve gözle görülmez. Örneğin Allah'ın yüreklere verdiği sevgiyle bir kişinin sevilen biri olması Rahman Allah tarafından bir nimet olamaz mı? İnsanın kalbinde hüzün yerine bir mutluluğun yerleşmesi büyük bir nimet değil mi? Diğer yandan hepimiz her nimetin bir şükür gerektiğinin farkındayız ve şükrettiğimizde o nimetin artarak devam edeceğini, aksi halde azalacağı ve hatta yok olacağını biliyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belâ'daki 11. değerli sözünde bize büyük bir nimeti hatırlatıyor ki eğer bu hatırlatma olmasaydı belki bizlerin birçoğu bu nimetin örneklerini bilmez ve dolayısıyla onun için şükretmezdik. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Düşmanına galip gelince bu galibiyetin şükrü olarak onu affet." Başka bir ifadeyle eğer birileri bize zulmetmesi ardından suçlu olduğu ortaya çıkınca bize yasalar gereği ona kısas yapma hakkının tanınması ve suçluya cezasını verme hakkıyla ezilen hakkımızı geri alabilmemiz bize verilen bir nimettir ve bu büyük nimet için şükretmemiz gerekir. Böyle bir nimete uygun olan şükür ise affetmek ve bağışlamaktır. Nitekim bilginin şükrü başkalarına öğretmek, servetin şükrü muhtaçlara yardım etmek ve gücün şükrü de mazlumlara yardım etmek ve zalimlerle mücadeledir. Resulullah Efendimiz ve Mutahhar Ehl-i Beyti'nin yaşam tarzı bizlere bu konu hakkında birçok örnek sunabilir. Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca kendisine eziyet eden, sahabesini şehit eden düşmanlarına karşı zafer kazandığında bugün bağışlamak ve affetmek günüdür buyurdu. Burada önemli olan konu ise intikamın affetmeye dönüşmesinin toplumda değerli ve seçkin etkileridir. Eğer her zulüm telafi edilir ve her cinayet bir başka cinayete sebep olursa kin ve nefret tüm toplumu sarar. Halbuki affetmek ve bağışlamak ise düşmanlığı ve kötülüğü yok eder ve toplumda huzurun sağlanmasına sebep olur. Bu yüzden affetmek ve bağışlamak ahlaki faziletlere ilaveten bir nevi sosyal önlemde sayılır. Tabii ki burada önemli olan ise bazı istisnaların söz konusu olmasıdır. Örneğin düşmanın affetmek ve bağışlamayı zayıflamak ve güçsüzlük zannederek küstahlaşmasına ve düşmanlıklarına devam etmesine sebep oluyorsa, bağışlamak ve affetmek caiz değildir. Fakat güçlü konumundayken affetmek çift yönlü, yapıcı bir harekettir. Affetmek, bağışlayan tarafa huzur kazandırırken, zalime de kendini ıslah etme fırsatı veriyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâ öğütleri güçlüyken affetmek başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Seyyid İbrahim Reis'in Avusturya Şansölyesi ile istişarede bulundu. Emir Abdullahyan, İran pratikte uygulanan taahhütler ile beraber olan yapıcı müzakereleri memnuniyetle karşılar. Sınır muhafızları birlikleri komutanı İran sınırlarını taciz etmek ezici bir tepkiyi beraberinde getirecektir. İsfahan'da silah efendileri askeri yarışmaları düzenleme yetkilisi, dünya ordularının yarışması ülkeler arasındaki barış ve dostluğu temsil ediyor vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Sanal Ortam Ulusal Merkezi, Amerikan platformlarından olan Google'in İranlı aplikasyonları silmekteki müdahaleci girişimlerine tepki gösterdi. İran İnsan Hakları Merkezi'nin Amerikan askerlerinden Afganistan'da çocuk öldürmelerine tepki gösterdi. Taliban Hareketi Siyasi Büro Sözcülerinden biri Panjshir, Afganistan'ın bir parçası, Taliban oradaki olaylara karşı sessiz kalamaz açıklamasında bulundu. Türkiye'den İngiltere Savunma Bakanı'nın iddiasına tepki geldi. Kabe'nin zemzem suyu ve İran gül suyu ile yıkandı. Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de S-400 teslim anlaşması hazırlandı.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.